Hicret öncesi zulmün ulaştığı boyut.
Kul Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a innehu huvel gafurur rahim. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. De ki, ey hayatını israf eden, ömrünü bozuk para gibi harcayan, Allah'ın kendisine verdiği nefesleri saçıp savuran kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. İnallaha yagfiru zunube cemi'a. Hiç kuşkunuz olmasın ki Allah, kusurlarınızın, günahlarınızın, hataların tamamını affeder. İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü O, rahmeti kendisine sıfat olarak seçen bir rahim, bağışı ve affı kendisine isim sıfat olarak seçen bir gafurdur. O halde, ve enibu ila rabbikum. Artık Rabbinize inabe edin. Rabbinize yönelin. Rabbinize dönün. Rabbinize doğru koşun. Ve eslimu lehu min qabli en ye'tiyekumul azab. Size ceza gelmeden önce ona kayıtsız şartsız teslimiyetinizi ilan edin. Sümme la tunsarun. Sonra yardım olunmazsınız. Eğer bunu yapmazsanız. Artık bir dönem kapanmanın yeni bir dönem açılmanın eşiğindedir. Mekke ufkundaki ışığı yepyeni bir mekana göndermeye hazırlanmaktadır. Müminler birer birer Yesrib'in yollarını tutmaktadırlar. Önce zayıf olanlar giderler. Daha sonra Habeşistan'dan bir haber üzerine dönüp de Mekke'de umduklarını bulamayan ve hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu görenler koyulurlar Yesrib'in yollarına. Daha sonra güçlü müminler hicrete koyulurlar. Bunlar arasında Ömer de vardır, Hamza da vardır. Zübeyir de vardır. Ve diğerleri vardır. Radıyallahu anhum ecma'in. Yalnız Mekkeli müşriklerin korkusu da bir endişeye, bir telaşa dönüşür. Artık kontrol edemeyecekleri bir merkezle yüz yüze kalacakları düşüncesiyle göçü önlemeye çalışırlar. Onlar ne kadar önlemek istese de yine de göç olanca hızıyla devam eder. Ancak bu arada bir takım sıkıntılar, bir takım işkenceler, bir takım eziyetler olur. Bunlardan bir tanesini hatırlıyoruz mesela. Ümmü Seleme'nin hicreti. Biliyorsunuz Ümmü Seleme Habeşistan'a hicret eden kafilede idi. Kocası Ebu Seleme ile birlikte. Kendisi Beni Mahzum'un bir koluna aitti, mensuptu. Ümmü Seleme. Ki Ebu Talib'in de yeğeni mesabesindeydi. Ebu Talib vefat ettikten sonra Ebu Seleme sahipsiz kaldı. Sahipsiz kalınca artık hicret etme zamanının geldiğini düşündü. Ve eşi kucaktaki küçümencik yavrusu Seleme ile birlikte yola çıktılar. Mekke'yi 4 kilometre kadar çıkmışlardı ki arkasından haber alan Ümmü Seleme'nin Beni Mahzum'a ait yakınları ki Ebu Cehil'in kuzeni olurdu. Koşuverdiler, geldiler. Kocasının elinden eşini almaya çalıştılar. Aileyi bölmeye çalıştılar. Ebu Seleme bırakın diyordu, o benim eşim. O benimle beraber. Ben nerede olursam o da orada olacak. O da benim çocuğum. Siz nasıl müdahale edersiniz? Ama onlar hayır diyorlardı. Sen git ama onu götüremezsin. Ona dokunamazsın. Dramatik bir manzarayla karşı karşıyaydı. Bir aile manzarası. Parçalanmak istenen bir aile. Bir tarafta yüreğinden, ciğerinden koparır gibi eşini ve yavrusunu almak, kapıp kaçmak üzere gelen atmacalar, öbür tarafta Ebu Seleme ve imanı. Ümmü Seleme de ağlıyor, yırtınıyor, haykırıyor. Oradan oraya koşup duruyordu. Ama akrabaların elinden bir türlü kolunu kurtaramıyordu. Sonunda Ebu Seleme bir göz işaretiyle git dedi. Nasıl olsa hallederiz. Akrabaları aldılar, getirdiler. Yalnız Ümmü Seleme'nin ait olduğu mahzum koluyla onu alıp getiren kol Beni Mahzum'un iki ayrı boyu idi. Onu alıp getiren boyun bu terbiyesizliğine, müşrik olmalarına rağmen öbür kol karşı çıkmıştı. Yine iki müşrik, bir kabileye ait iki müşrik boy, iki müşrik kol karşı karşıya gelmişlerdi. Onlar, Ümmü Seleme bize ait bir insan. Siz nasıl bu insana bu eziyeti, bu zulmü yaparsınız diyorlardı. Onlar Ümmü Seleme'yi kocasının yanına bırakıncaya kadar sizinle ilişkimiz bitmiştir diye ilan ediyorlardı. Müşrik olmalarına rağmen. Paramparça Mekke. Ve Allah'ın yardımı, hani inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra diyordu ya, buyuruyordu ya. Orada yetişiyordu işte. Ümmü Seleme kucağındaki yavrusuyla birlikte bir müddet beklemiş. Daha sonra hatta sanırım Hicret-i Nebi'den sonra yola koyulmuştu. Tek başına. Kucağında yavrusu Seleme, tek başına bu kadın kurtuldu zalim akrabalarının elinden ve Yesrib'e doğru yola çıktı. Mekke-Medine arası 400 kilometre yol. Yolda kendi bahçesinden dönmekte olan Abdullah bin Talha ile karşılaştı. Osman bin Talha, hatırlayacaksınız bu zat, Kabe'nin anahtarını elinde tutan zattı. Resulullah'ın Mekke'yi fetihten sonra Kabe'nin anahtarını elinden alıp, daha sonra çağırıp Ya eyyühellezine amenu en tueddül emanet. İnne Allahe ye'murukum en tueddül emanati ila ehliha. Emanetleri ehline vermenizi Allah emreder. Mealindeki ayetin hakkında indiği söylenen zat. Bu zat müşrikti. Yolda Ümmü Seleme'yi kucağındaki yavrusuyla beraber yalnız başına giderken görünce nereye böyle dedi. Osman bin Talha. Ümmü Seleme, zalimlerin elinden kaçıyorum. Kocamın yanına gidiyorum. Dikkatinizi çekerim. Ebu Talha, Osman bin Talha müşrik. Dedi ki yalnız başına, kadın başına bu yolları, bu çölleri nasıl aşarsın? Gelmedi. Gel. Aldı terkisini, atının, onun atını, onun devesini neyse, kendi atının terkisine. Ta Ebu Seleme'nin bulunduğunu duydukları Kuba'ya kadar onu götürdü. Artık dedi Kuba'nın bahçeleri uzaktan görünüyor. Artık kocana sağ salim kavuşabilirsin. Haydi işin rast gelsin. Ben gidiyorum. Bunlar her çağda olabilecek şeyler. İnsanların vicdanına hitap edeceğiniz eğer mazlumiyetiniz varsa, mağduriyetiniz varsa, vicdanını yememiş olanlar mağdurlardan ve mazlumlardan yana oylarını kullanırlar. Onun için mazlumiyet ve mağduriyet nimettir demiştim. Mazlumiyet nimettir. Yüreğinden insani ses gelenler, vicdanının sesini henüz bastırmamış olanlar, insanlığını yememiş olanlar mutlaka mağdur ve mazlumlarla beraber olacaklardır. Bir manzarayla daha karşılaşıyoruz. Hazreti Ömer gitme kararı alıyor. Hazreti Ömer'le birlikte iki kişi daha var. Yine mahzumdan, düşman kabileden. Ayyaş biri. Biri de bir başka arkadaşları. Üçü bir Yesrib'e göç etme kararı alıyorlar. Lakin Ebu Cehil'in yeğeni olan öbür arkadaşlarının gideceğini kabilesi haber alınca babası As hemen olaya el koyuyor. Ve işkenceye başlıyor. Öz oğlunu işkenceye alıyor. Bu işkence altında bu genç imanını inkar ediyor. Artık dayanılamayacak bir noktada imanını inkar ediyor. Tabii bu öyle bir duygu ki artık ne müminlere ve Allah'a yüzü var ne kendi tarafına yüzü var. Ayyaş'la Hazreti Ömer yolda giderken Ayyaş'ın yakın akrabaları da silahlanıyorlar ve yolda Ayyaş'ı kuşatıp onu da yoldan bağlayıp getiriyorlar. O da işkenceye alınıyor. O da yine İşkenceler dayanılmaz bir hal alınca imanını inkar ediyor. Öyle bir duruma geliyorlar ki bunun gibi insanlar artık bizi Allah da kabul etmez. Biz zor altında imanımızı inkar durumunda kaldık. Lakin Allah'a da yüzümüz yok deyip gerçekten ciddi bir bunalıma giriyorlar. Çözüldükleri halde bulundukları yerden dışarı çıkamıyorlar. Çıkmıyorlar. Yemiyorlar, içmiyorlar. Artık aileleri onlara işkence etmeyi bırakıp onların gönlünü almaya, onları normale döndürmeye gayret ediyor. Ama bir türlü beceremiyorlar, başaramıyorlar. Lakin o sıralarda bu okuduğum ayetler iniyor Zümer suresinden. 52 53. Mekke'de iniyor bu ayetler ama ayetler Medine'ye ulaşıyor. Medine'ye ulaşınca Hazreti Ömer kendisinden koparılan bu canciğer arkadaşları, mümin arkadaşları için bu iki ayeti bir kağıda yazıp yolluyor. Kendi ellerine ulaşıyor bu ayetler. O günlerdir, hatta haftalardır hiç kimsenin gülmeye, oynamaya, yürümeye, toplum içine çıkmaya ikna edemedikleri, biz Allah'a ihanet ettik, biz imana ihanet ettik diye kendilerini affetmeyen bu insanlara bu iki ayet ulaşınca adeta diyor, kendisi anlatıyor. Ayaş, gözüme yaklaştırdım. Gözüm görmüyordu. Uzaklaştırdım. Yine görmüyordu. Bir daha yaklaştırdım. Yine göremiyordu. Yani bunun ne demeye geldiğini herhalde ancak bu durumu yaşayanlar bilir. En sonunda gözümün yaşını sildim. Baktım ki evet evet sanki bizden bahsediyordu. Diyordu ki de ki onlara ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim, ey hayatlarını israf eden kullarım, la taknetu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah sizin halinizi anlıyor. Allah'tan başka kaçacak yerinizin olmadığını biliyor. Onun için Allah'tan ümit kesmeyin. İnna Allaha yağfiru zunube cemi'a. Unutmayın ki Allah tüm günahları affedebilir. İnnehu huvel gafurur rahim. O gafurdur, rahimdir. Bunu gördüm. Gözüm aydınlandı. Gönlüm aydınlandı. Adeta can geldi bana diyor. Hemen arkadaşıma götürdüm. Ona da gösterdim. O da kendine geldi. Can geldi adeta. Allah'ın bizi geri kabul edebileceğini, bu müjdeyi almıştık. Artık ölsem de gam yemem. Bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Ve bu manzaraların da içinde bulunduğu bu göç süreci yoğun bir biçimde devam ettikten sonra artık tamamlanıyor. Mekke'de hemen hemen kimse kalmıyor. Mekke'de kalanlar giden insanların götüremedikleri çocukları, yoksulluklarından dolayı götüremedikleri ya da evlerini, barklarını gözetlesin, oraya bekçilik yapsın diye götürmedikleri çocukları. Bir de Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi Resulullah'ın talimatı üzerine orada kalanlar bulunuyorlar. Hazreti Ebu Bekir bu son dönemlerde izin alıyor. Ya Resulallah, artık izin versen de ben de gitsem. Resulullah'ın ona cevabı, bekle. Belki Allah sana bir arkadaş gönderir. Hazreti Ebu Bekir imayı anlar gibidir. Anlıyor ki hemen çok iyi deve yetiştiricisi bir bedeviye iki deve emanet ediyor. Bunlar istediğin zaman getirmek üzere. Bunları çok iyi besle. Ve artık yavaş yavaş o gün yaklaşıyor. Hicret yaklaşıyor. Hicret. Medine'ye hicret. Devlete hicret. Muhalefetten iktidara hicret. Toplumdan, cemaatten kadroya, kuruma hicret. Bireyden cemiyete hicret. Şirk ortamından iman ortamına hicret. Küfür diyarından iman diyarına hicret. Hicret. Kutsal göç. Her peygamberin sünneti. İşte son peygamberi de bekleyen bu sünnet oluyor. Artık günler yaklaşırken öbür cephede de yoğun bir faaliyet vardır. Her gün Darun Nedve'de toplanan müşrik liderler son nihai kararlarını vermek için sabırsızlanmaktadırlar. Yapılan teklifler bazı gerekçelerle reddediliyor. Lakin tam o sırada bir şey oluyor. Resulullah'ın himayesini alan Mut'im bin Adi ölüyor. onun ölümü artık müşrik liderlerinin önünde hiçbir engelin kalmadığı anlamına geliyor. Töresel olarak. Ve diyorlar ki, artık kurtulalım, sürelim. Buna hayır diyor bir tanesi. Başımıza iş çıkarır gittiği yerde. O halde bir kuyuya hapsedelim. Hayır diyor. Beslemiş oluruz. Ama mutlaka onu kurtarır Rabbi. Onu da biliyorlar. Ebu Cehil'in teklifi en sonunda tartışmalarla kabul ediliyor. İçimizden tüm kabileden en yiğit gençler toplansın. Evi kuşatılsın ve bu problemi kökünden çözelim. Ondan sonra kan diyetini öderiz. Onların zaten karşılarında herhangi bir kabile bulunmadığı için kimseden ölç almaya da kalkmazlar. Dolayısıyla bu meseleyi, bu problemi kökünden halletmiş oluruz. Ve karar alınıyor. Alınan karar uygulamaya geçiriliyor. Ve kararlaştırılan gece Resulullah'ın evi kuşatılıyor. Tabii Resulullah kendi özel bilgi kaynağıyla bütün bu gelişmelerden haberdardır. Resulullah da kendince hazırlıklarını yapıyor. Ve evin kuşatıldığı gece eve baskın yapmıyorlar. Baskın yapmamaları yine töre, yine gelenekten dolayı. Çünkü evden kadın sesleri geliyor. O anda biraz önce hikayesini anlattığımız Ümmü Seleme evde. Hazreti Ömer'in eşi Zeynep evde, Fatıma evde, Ümmü Gülsüm evde. Onun için evde kadınlar var ve kadın sesleri geliyor. Kadın mahremiyetine tecavüz etmemek için, çünkü Araplar diyor bizi kınarlar yoksa, eğer bir gece kadınların bulunduğu bir eve baskın yaparsak Arapların dilinden nasıl kurtuluruz? O zaman bekleyelim. Nasıl olsa çıkacaktır diyorlar Resulullah'tan için. Sabahı bekliyorlar. Bir tanesi acaba Resulullah evde mi diye onu gözetlemek için yakındaki bir evin damına çıkıp Resulullah'ın yattığı yere bakıyor. Evet, yatakta biri var ve yatak dolu. Resulullah'ın yeşil yorganı içi dolu bir halde yerinde duruyor. Ama Resulullah o gün Hazreti Ali'ye, Ali sen bekle, yatağımda yat, şu emanetleri sahiplerine iade et. Bazı rivayetlere göre o emanetlerin içinde Ebu Cehil'in de emaneti var. Çok ilginç. Hala Muhammedül Emin. Öldürmeye kastediyorlar ama emanetleri onda hala. Değerli emanetler. Değerli şeyler bunlar. Çünkü banka yok o zaman. Emanet sandığı yok. Emanet kutuları yok. En değerli şeyleri, en güvendikleri insana fahri bir banker gibi, fahri bir emniyet sandığı gibi emanet ediyorlar. Mekke'nin emniyet sandığı Resulullah. Ama öldürmeye kalkıyorlar. Yaman çelişki. Büyük çelişki. Ama böyle. Tarihin tespiti bu yönde. Onun için Resulullah bir tane emanet zayi olsun istemiyor. Kendisinin ölümüne kastedenlerin emanetini zayi etmeden, ihanet etmeden yerlerine ulaştırmak için plan yapıyor. Böyle bir peygamberle karşı karşıyayız. Bu size ders vermiyor mu? Bu size çok şey söylemiyor mu? Bu size ölümle karşı karşıya olsanız da ilkelerinizden taviz veremezsiniz gerçeğini söylemiyor. Ahlaki ilkeler her şeyin üstündedir demiyor mu bu size? Bu çok önemli. Unutmayın, Muhammedur Resulullah olmadan önce Muhammedül Emin olan bir peygamberin ümmeti ne hale geldiğine bakın. Ve Resulullah tam öğle vakti, tüm kaynakların ittifakla söylediği ve kendisinin de anlattığına göre tam öğle vakti evden çıkıyor. Çünkü öğle vakti kallule, sıcak Arabistan gündüzü geceden daha tenha. Kallule vakti, herkes öğle uykusunda. Evinden çıkıyor dudaklarında. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Önünden bir set yaptık. Bir set. Onun görünmesini engelleyen bir set kıldık. Arkasından da bir set kıldık. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Onların gözlerini de gaş yetti. Görme duyularını aldık. Artık onlar göremezler. Önceden inmiş bu ayetleri Resulullah mübarek dillerinden dökülerek çıkıyorlar. Ve doğruca adres Ebu Bekir'in evi. Dam kapısından iniyor Hazreti Ebu Bekir'in evine. Ve evde Ayşe, kardeşi Esma, kardeşi Abdullah, Ebu Bekir ve eşi. O anda Resulullah'ın geldiğini gören Hazreti Ebu Bekir ağlıyor. Sevinçten ağlıyor. Hazreti Ayşe anlatıyor bize. Diyor ki ben 7 yaşındaydım yaklaşık veya 8 veya bilmiyorum. Bir insanın sevinçten ağlayabileceğini bilmezdim. İlk defa bir insanın sevinçten ağladığını babam ağlarken gördüm. Sevinçten ağlıyor. Ve vakit geldi Ebu Bekir dedi. Resulullah'la birlikte çıktılar. Terkisinde oğlu Abdullah Hazreti Ebu Bekir'in tam ters istikamete yöneldiler. Güney tarafındaki bir mağaraya, Sevr mağarası. Kuzey tarafında tüm arama taramalar. Bu sırada evden Resulullah'ın çıkmadığını gören, evi kuşatmış o güruh artık telaşlanmaya başlıyor. Ama tam herkesin kalktığı vakitte Hazreti Ali Resulullah'ın yorganıyla birlikte keremallahu veçe kapıda görünüyor. Onlar tam hücum etmek için harekete geçerken yorganı sıyırıyor ki Hazreti Ali adeta bir jest yapıyor onlara. İçinden Ali çıkıyor keremallahu. Ve onlar hemen hepsi kabilesine haber götürmek için, operasyonun başarısızlığını haber vermek için geri dönerken Resulullah da Sevr'in yolunu tutuyor. Tam ters istikamet. Sevr'e çıkanınız var mı bilmiyorum, ben çıktım. Gerçekten mesele. Ciddi mesele. Yani Resulullah oraya çıktığında yaklaşık 53 yaşındaydı. Ben 38-39 yaşında çıktım. Çıkamadım yani, zor çıktım. Ve gerçekten de insanın pilini bitirecek kadar dik bir dağ. Şu anda yol yapmışlar. Şu anda basamak yapmışlar. O zaman onlar da yok. Ama Resulullah tepesine çıkıyor. Sevr'e çıkarken yanımdaki hacı arkadaşlarıma dedim ki, arkadaşlar, buraya çıkmanın hikmeti nedir biliyor musunuz? Niye çıktı Resulullah? Şunun için. Allah peygamberine yardımı Sevr'in tepesinde mi yapmak zorundaydı? Bu zahmeti çekmeden de yapamaz mıydı? Hayır. Gücünün bittiği yere kadar. Kulun gücü bitsin ki Allah'ın yardımı başlasın. Öyle yok ya ama. Peygamber bile olsan yok. Tüm esbaba sarıl, gücünü bitir, tüm imkan tükensin, orada Allah'ın yardımı başlasın. Yok öyle. Yattığın yerden yok. Pilin bitsin. Ki bittim ya Rabbi de. O da yettim kulum desin. Bittim dedirtecek sana. Bittim demeden de yetmez. Onun için işte oydu. Sevr'in tepesinde Resulullah. Orada iki kayanın kavuşarak oluşturduğu bir mağara. Sevr mağarasına girenleriniz görmüştür. Çok küçük bir yer içine. İşte ancak o kadar insan. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah terkisine alarak gelen oğlu Abdullah gittikleri develeri geri getirdi. Eve önce Hristiyanken sonradan Müslüman olmuş olan çobanları Amir İbni Füheyre de kendisine verilen talimat gereği çobandı, koyunları izlerin üzerinden sürmekle görevliydi. İzleri kapatmak için. Böyle bir plan, bakınız. Tesadüfe bırakmıyor. Allah'ın peygamberi, mucize gibi bir destekle desteklenen peygamber, her şeyi yerli yerince, planla programlıca yapıyor. Plansız ve programsız yok. En büyük nizama aşık olan bir mümin, nizamsız ve intizamsız olmaz. Nizamsız ve intizamsız bir müminin, büyük nizama aşık olduğu, büyük bir yalan olur. Onun için, bu manzara içerisinde Resulullah, Hazreti Ebubekir ile birlikte orada kalıyor. Tabii büyük bir gürültü Mekke'de. Kaçtı Muhammed. Ve Abdullah'a verilen görevlerden biri istihbarat toplama görevi. Küçük olduğu için şüphe çekmiyor. O sırada Ebu Cehil ve hempaları Ebubekir'in evine geliyorlar. Bakıyorlar ki Ebubekir de yok, anlıyorlar. Ve o anda Esma'nın ve Hazreti Ayşe'nin yüzüne tokatlar aşk ediyorlar. Ağzı kanla dolan Hazreti Esma ağzındaki kanı Ebu Cehil'in yüzüne atarak diyor ki, sen bir kadını tokatlamaya utanmıyor musun? Tabii alır yerinden vuruyor. Örfe göre, ananaya göre. Ve çekip gidiyorlar Ebu Cehil ve hempaları. Ve öylece artık onlarda Hazreti Esma özellikle azık taşıyor, yemek taşıma görevini o üstleniyor. Ve Sevir mağarasında kalıyorlar. 3 gün ya da 12 gün arasında kaldıkları söylenir. Ama rivayetler muhtelif. Müşrikler bu sırada 100 deve ödül koyuyorlar Resulullah'ın başına. Onu yakalayıp getirene 100 deve ödül. Bu haber de Abdullah tarafından getiriliyor. Ve Abdullah'ı beklemedikleri bir sırada dağın dibinden sesler geldiğini duyuyorlar. Hazreti Ebubekir telaş içinde rengi atıyor. Resulullah onu teskin ediyor. La tahzen. İnnallâhe ma'anâ. Üzülme Ebubekir. Allah bizimle beraberdir. Ve gerçekten de o sesler yaklaşan ve uzaklaşan seslerden sonra artık tehlikenin geçtiğini anlayınca, Abdullah da bekledikleri saatte çıkıp gelince, Abdullah'ı karşılamak için çıkıyorlar ki, ilginç bir şey. Hemen mağaranın kenarındaki bir akasya, insan boyunda bodur bir akasya, mağaranın duvarıyla onun arasında bir örümcek. Ve eğer mağaraya girecek olsalardı, ayaklarını basacakları yerde bir kaya güvercini, tam ayaklarını basacakları mağaranın eşik çukurunda, hemen tünemiş oraya. Sanki yumurtlamış gibi. Onun erkeği de karşıdaki kayanın tepesinde ona ses yetiştirmeye çalışıyor. Evet, hafifçe sıyırıp çıkıyorlar. Allah'ın yardımı orada yetişti. Bittiği yerde yetişti. Ama bittiği yerde. Ve son gün geliyor. Artık haber gönderiyorlar. Bu develere iyi bak denilen bedeviye. Bir müşrik kılavuz, yol kılavuzu, bedevi, yolları çok iyi bilen bir bedevi. Ama müşrik, unutmayın. O develeri getiriyor. Müşrik ama emin, güvenilir. Evet, görüyorsunuz. Tüm kadrolarınızın sizinle aynı inancı paylaşması gerekmiyor ama insani duyguları, ahlaki duyguları, eminliği, güvenilirliği olması gerekiyor. İşini iyi bilmesi gerekiyor. Yani uzman olması gerekiyor. Emin ve uzman olması yeterli oluyor. O kadar olarak. Onun için geliyor o bedevi develerle birlikte. Esma da yiyecek getirmiştir. Getirdiği yiyecek dolu heybeyi, torbayı daha doğrusu babasının terkisine bağlayacak ip yok. Hemen kuşağını çıkarıyor, ikiye yırtıyor. Birini yine beline bağlıyor, birini de o torbayı babasının terkisine bağlıyor. Orada Resulullah Nitakayn, Zatun Nitakayn ismini veriyor bu annemize. Ondan sonra onun adı hep
çifte kuşaklı kalıyor ve yola revan oluyorlar. Yaklaşık sanırım 400 kilometreyi 12 günde alıyorlar ve en sonunda Kuba'da müminler yeni bir güneşin doğuşuyla Resulullah'ı karşılıyorlar.